Ve sırada Avustralya konuları var. Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Biraz önce haberlerde dinledik ve daha sonraki programda da biraz daha detaylı olarak yer verdik. Bu vatandaşlık tartışması bitmiyor. Şimdi de iki işçi partili milletvekilinin çifte vatandaş olması söz konusu. Ne olacak bu durum? Biraz önce haberlerde de belirtildi. Başbakan Malcolm Turnbull'un bir planı var. Herkes gelsin belirtsin ne olduğunu diyor. Diğerleri de hayır audit yapılsın diyor. Siz ne dersiniz?
Evet, günlerdir bu tür çifte vatandaşlığı olduğu ortaya çıkanlar içinde İşçi Partisi'nden hiçbir milletvekili yoktu. Yani, ve İşçi Partisi ufaktan bununla övünmeye başlamıştı ama kimseye de inandırıcı gelmiyordu. Mutlak vardır, mutlak vardır derken bugün iki tane milletvekilinin itirafıyla duyduk. Burada yine ben bu genelde politikacıların partiler bir yana bu işin vatandaş tarafından nasıl görüldüğünü ilgilenmedi. Bununla ilgilenmediklerine dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten hangi parti olursa olsun milletvekillerinin hadi çifte vatandaşken parlamenter oldunuz. Yani bu iş bu günlerdir tartışılıyor. Haftalardır gündemde. İşte yüksek mahkeme devreye girdi ve hala bazı milletvekillerinin daha yeni yeni itiraf ettiğini görüyoruz ve belki çok daha fazlalar. Yani bu umursamazlık vatandaş açısından hakikaten kırıcı bir durum. Yani bizim seçip gönderdiğimiz, demokrasiyi işletsin diye gönderdiğimiz insanların artık çifte vatandaşlık meselesini vazgeçtim ama bunun ifşaatındaki gösterdikleri aymazlık bile gerçekten işgal ettikleri makamla bağdaşmıyor.
Bir dinleyicimiz bu konuyla ilgili SMS göndermiş. Barış Uysal şöyle diyor. Çifte vatandaşlık konusu artık kabak tadı verdi. İnanıyorum ki bu durum kısa zamanda çözülür ve bu baş ağrısı sona erer. Siz de sanırım bunu demek istiyorsunuz. Artık insanlara baş ağrısı vermeye başladı diyorsunuz.
Evet, evet. Üstelik yani şu an Malcolm Turnbull kararlı tutumlar ve tavırlar göstereceği şeklinde demeçler veriyor ama herkes de görüyor ki aynı kararlı tutum baştan verilebilir. Bu iş çok uzadı. Ne hükümetin işte önde gelenleri bu konuda kararlı bir tavır takını. Çünkü herkes günübirlik günü kurtarmaya ve koalisyon içindeki liderlik çekişmesinde kimseyi kırmamak üzere öyle bir şeye endekslenmiş durumda. Her türlü ortaya çıkan sorunu günübirlik çözümlerle geçiştirmeye çalışıyorlar.
Ama Malcolm Turnbull'un planı sizce nasıl bir plan? Fena bir plan değil diyenler var. Çünkü milletvekilleri gelsinler, kendileri ispat etsinler. Sorumluluğu onlara veriyorum diyor. Her biri tek tek.
Sadece baştan bugüne kadar neredeydin diyebilirim öyle bir şey.
Bu yani, kadar büyüyeceğini bilmediği için artık madem ki bu kadar büyüdü buna bir son verelim. Çünkü o birçok yani milletvekili sanki 2-3 kişinin dışında herkesin durumu iyi olacak normaldir diye bakıyorlardı. Baktılar ki o daha çok uzayacak bu.
Yani herkesin e-mail adresi var kendisine. Bütün kendi milletvekillerine bir e-mail atsaydı en başında işin en başında onlardan bir cevap bekleseydi bu iş ilk bir günde çözülmüştü.
Bu kadar uzamazdı.
Bu kadar uzamazdı. Şimdi yok işte soracağız da herkes de ifşa edecek. Bu çok geç artık.
Evet, bir dinleyicimiz daha bu konuda yazıyor. Ne zaman bitecek bu? Bitsin artık diyor. Bu arada Malcolm Turnbull diyor ki eğer bu konuyu halledemezsek Christmas zaman yani Aralık ayında oturuma çağıracağım milletvekillerini diyor.
O da bir tehdit diyor ya. Hani işte acele edip karar vermezseniz, ifşaatta bulunmazsanız size tekrar evinizden, tatilden çağıracağım şekli bir tehdit var orada. Ama da o kadar komik bir durum ki yani ay sonunda Queensland'de ara seçim yapılacak. New South Wales'de ara seçim yapılacak. Federal ara seçim. Barnaby Jones'un sandalyesine. Bir herkes soracak şimdi o onun kabahati neydi? Yani o yüksek mahkeme tarafından milletvekilliği elinden alınan bir kişi hala yenileri dökülüyor. Bu ara seçimi niye yapıyoruz diye bir durum da çıktı şimdi ortaya.
Evet, bu sabah ABC'nin verdiği bir habere göre Avustralya erken seçime gidebilir bu konuda. Tek tek bölgelerde seçimler, ara seçimler yapmaktansa milletvekilleriyle ilgili bir genel seçim yapılabilir denildi haberde. Bu ihtimal var mı sizce?
Bu ihtimal tabii ki var ve hep konuşuyoruz. Seçim dönemlerinin kısalığı maalesef bir de böyle erken seçim gündeme geldiğinde neredeyse 2 senede bir seçim yapar hale geliyoruz. Çok acı bir durum. Ülkenin bunca çözüm bekleyen sorunu varken hala seçimden seçime gitmemiz gerçekten bir savurganlık.
Evet. Bu arada bir dikkatimi çeken bir yazı vardı. Daha sonra bununla ilgili bir karikatür de çizildi. Siz karikatürist olduğunuz için görmüşsünüzdür mutlaka. Şöyle deniliyordu orada. Yabancı çifte vatandaşlığı olan milletvekilleri bizim Avrupa'da parlamentodan atılıyor. Ama bizim tüm parlamentoyu bir yabancı ülkenin vatandaşı olan kişi işine son verebiliyor. Yani burada kraliçeyden bahsediyorlardı. Bu durum nasıl sizce?
O da tabii işin ayrı bir yanı. Yani hala çözülmemiş, işte halının altından süpürülmüş meselelerden biri de o tabii. Ama bu Cumhuriyet meselesinin tekrar gündeme gelmesi için tarihle politik ortam henüz uygun değil.
Bir diğer haber yine haber bülteninde vardı. Manus Adası'ndaki kriz. Orada 600'e yakın kişi, toplam sayı 587, çıkmaktan vazgeçiyorlar. Nereden çıkmaktan vazgeçiyorlar? Şu andaki mülteci merkezinden. Verilen haberlere göre 3 ayrı yeni mülteci merkezi yapılmış yine Manus Adası'nda. Ancak o şu andaki merkeze biraz uzaklıktaki başka bir kentte. Mülteciler diyorlar ki o kentte yaşayan yerliler bizim gelmemizi istemedikleri için protesto gösterisi yaptılar. Bizim hayatımız orada tehlikede olacak diyor. Gitmiyorlar. Elektrik kesildi, su kesildi. Ne olacak bu durum?
Avustralya bu işteki sorumluluğunu inkar ettiği sürece maalesef orada ciddi bir insan hakları ihlali daha da çetrefilli bir hale gelerek sürecek. Yani orada insan ölümlerini artık görmeye başlamamız söz konusu. Önümüzdeki günlerde salgın hastalıklar çıkması söz konusu. Bir şekilde Avustralya'da elini yıkamış çıkmış bu durumda. Bu iş Papua Yeni Gine'nin meselesi diyor. Onlar Avustralya'nın meselesi diyor ve bütün dünya hayretle seyrediyor. Birleşmiş Milletler dahil bütün dünya hayretle bu 600 insanın uğradığı kıyımı seyrediyor. Umarız bir mucize olur, birileri müdahale eder de o insanlar bir yere kavuşur. Yani 150 tanesinin Yeni Zelanda'ya çağrılması gündemdeydi. O bile hemen reddedildi. Neden? Onun nedenini de bilmiyoruz. Amerika alacaktı, onda da bir şey çıkmadı. Yani Avustralya almamakta deniliyor. Ve dikkat ederseniz bugünkü 600 kişinin çektiği sıkıntıyla ilgili sorulan soruları Başbakanımız Turnbull ve onlar buraya asla gelmeyecek cümleleriyle bitirerek cevaplıyor. Yani bütün vermek istediği imaj o. İşte o gerideki muhafazakar, aşırı muhafazakar oylara şirin gözükmek için onlar asla buraya gelmeyecek dışında başka hiçbir şey düşündükleri yok.
Ancak hem The Age hem de Sydney Morning Herald gazetesinde yazan Peter Hartchuk dünkü yazısında bu konuya değiniyor ve ilginç bir şey söylüyor. Bu tartışmalara karşı bir tartışma getiriyor. Peter Hartchuk biliyorsunuz yani siyaseten herhangi bir tarafta olmayan hem muhalefeti hem hükümeti eleştirebilen bir yazar. Şöyle diyor. Madem ki 3 tane yeni mülteci merkezi açıldı, madem ki bu merkezde hala hazırda 77 kişi yaşıyor, bu 600 kişinin neden oraya gitmeyi reddettiğini anlamak mümkün değil. Gitseler bu sorun bitecek. Yemek, su ve oradaki yeni merkez olduğu için sağlık merkezi de daha güzel, yer de daha güzel, orada bekleyecekler. Ki bu 600 kişi arasında mülteci olduğu kabul edilen insanlar da var. Hala mülteci olup olmadığı bilinmeyen insanlar olduğu gibi. Gitsinler o yeni merkezlere diyor. Siz buna ne dersiniz?
Yani bu kabahati mültecilerin üstüne atmak çabası bu yazı.
Yani evet öyle diyor. Yani kabahat onlarda diyor. Peki sizce gitmeleri gerekmez mi? Madem ki yeni bir merkez var.
Orada ne olduğunu bilmiyoruz ki. O yeni merkezlerin olmadığını iddia edenler de var. Kaldı ki bu işte şu an telörgüler içinden burnunun dışarı çıkaramadıklarını söylüyorlar. Güvenlik endişeleri var. Çoğu çıkınca dayak yedi. Yani orada yerel halkın çok ciddi bir öfkesi var. Onlar bu mültecilere, sığınmacılara karşı kışkırtılmış durumda. Fizikman oraya gitmelerinin önünde bir engel var göründüğü kadarıyla ve bunun anlamak için Avustralya kamuoyuna aydınlatmak için oraya gazetecilere izin verilmesi. Orada da olup bittiğini kendi gözümüzle görmemiz lazım. Buna engel çıkarılıyor. Hiçbir gazeteciye vize verilmiyor. Orada oraya gitmiş olanlara engeller çıkartılıyor. Yani tamamen bir karanlık perdesi hakim. Ve yani suçu da sığınmacılar atmak bence biraz insafsızlık oluyor.
O yüzden diyorsunuz ben o aynı fikirde değilim onunla, çünkü bu sığınmacılara istedikleri verilsin. Peki bu orada mı kalmaya devam etsinler? Orada onu yani istedikleri o.
O istedikleri tabii ki o değil. Avustralya'ya gelmek istiyorlar. Avustralya içinde pek çok çevre bir an önce buraya gelsinler şeklinde bir irade ifade ediyorlar. Başka ülkelerde yine pazarlıklar yapılabilir. Ama tabii bu arada bir önemli nokta da İşçi Partisi'nin bütün bu olanları türbünden seyrediyor olması. Hiç onların bir demecini duyuyor muyuz? Yani bu kadar önemli bir konuda zaten işin buralara kadar sürüklenmesine kendilerinin de payı var hükümetleri dönemlerinde. Liberaller gibi İşçi Partisi bu konuda tamamen umursamaz bir tavır takınca o iş sadece başka küçük politik gruplara kalıyor ve hiçbir çözüm üretilemiyor.
Bir diğer konuya geçecek olursak, o da Paradise Papers, işte cennet belgeleri deniliyor Türkçe'de. Çok ilginç bir şey. Uluslararası vergi kaçırma yöntemleri yer alıyor burada. Avustralya'da dahil bunun içine. Ve ikinci kez diyorlar Panama Papers'dan sonra, Panama belgelerinden sonra en büyük belge sızıntısı buydu. Sahiden listeye baktığınız zaman şaşırıyorsunuz. Listeye baktığınız zaman ne kadar büyük paranın döndüğünü görünce de insan biraz şaşırıyor. Ne olacak bu? Bir yasa çıkarılacak mı dersiniz? Çünkü şu anda şunu belirtmenin faydası var. O belirtilen adalara para götürmek yasak değil. Bu yapılan işler yasal. Peki bunu yasa dışı yapmak mümkün olacak mı hükümetler arasında sizce? Ne olacak?
Yani sadece tek bir hükümet için bile bunun yasal olmaktan çıkarılması yönünde bir tasarıyı parlamentoya getirin bakalım ne oluyor? Hemen reddediliyor. Öyle şeyler yıllardır reddediliyor. Yani bu denetimlerin artırılması yıllardır reddedilen bir şey. Avustralya'da olsun, Amerika'da olsun, pek çok ülkede. Çünkü yani oralarda büyük paraları aklayan, işte oralarda vergi kaçırma yöntemlerini inceltmiş ve uzmanlaşmış olan büyük sermaye grupları haliyle işte 30 milyon vergi vereceğine 300 bin bir partiye bağış yaptınız. Siz zaten kurtuluyorsunuz ondan. Yani bu tamamen vergi vermemek için hükümetleri bir şekilde satın alarak diyeyim pek çok ülkede bu iş buralara kadar geldi. Bu işin global bir çözümü gerekiyor gibi bir durum ortada. Çünkü bütün dünyada bu hüküm sürüyor. Neredeyse bir çok büyük servet sahipleriyle ötekiler şeklinde ikiye bölünmüş dünya. Bunun tek tek ülkelerde alınacak kararlarla, diyelim Avustralya'da işte vergi dairesi şu an çırpınıyor. Bir takım yeni yasalar çıkıyor. Bunlarla ne kadar, ne dereceye kadar halledebilir? Gerçekten sokaktaki insanın, bizlerin umutlu olması için hiçbir neden yok maalesef. Yani bu kadar büyük parası olanla kaçırma yolları devamlı bir kapı kapanınca öbürünü açıyorlar. Bunun önüne geçmek gerçekten zaman alacak ama bunun için de hükümetlerin ötesinde vatandaşların da ciddi bir iradesi var. Ki kendi ülkelerinde verilmeyen hizmetlerle bu iş arasındaki bağlantıyı kurmaları lazım. Siz vergi kaçırmasına müsaade ediyorsunuz. Onun için okullarımız sürünüyor. Onun için yollar yapılamıyor. Hastanelerimiz yapılamıyor. Yani bu bağlantıyı kurup vatandaş kendi hükümetine her ülkede böyle bir iradeyi sunabilirse sanıyorum o biraz itici güç olacaktır.
Ama vatandaşta böyle bir güç yok. Hatırlarsanız madencilik vergisi gelecek dediği zaman Rudd, madenciler öylesine bir kampanya yürüttüler ki halkı da peşine aldılar ve bu madencilik vergisi, kimileri tarafından çok haklı görülen bu vergi kaldırıldı, uygulanmadı. Milyarlarca dolar kazanan maden şirketleri ufak da olsa bu çevreyle ilgili vergiyi vermek zorunda kalmadılar. Halk dediğiniz
çünkü
gibi bunu görüyor.
Unutkanız. O zaman o maden vergisi meselesini kimlerin kampanya yaptığı belli. Yani hangi yayın gruplarının, hangi partilerin, hangi lobi gruplarının o yaygarayı sürdürdüğü belli. Onlar hala ortadalar ama maalesef.
Hayır, o belli ama geçti. Böylesine büyük şirketler harekete geçip bir şey değiştirirken aynı güç halkta da var. Halk da harekete geçerse, ben size oy vermeyeceğim eğer bunu devam ettirirseniz derse, siyasetçiler bunu değiştirmek zorunda kalmaz mı? Bu yolda biraz umut var mı?
Tabii ki olur. Yani kaldı ki şu an bizim bu yaşadığımız ülkede siyasetçilere ulaşma yollarını ne kadar açık olduğunu görüyoruz. Her mahallede oranın milletvekilinin bürosu var. Hiçbir şey yapmasak orayı bombardımana tutarak, işte ne bileyim, e-maillerle, mektuplarla giderek görüşerek, yani çeşitli çıkar grupları diyelim, çeşitli toplum grupları bu konuda baskı yaparak tek tek vatandaşlarla birlikte parlamenterlere ulaşarak, işte Canberra'ya ulaşarak bu konuda tabii ki bir irade ifade edilebilir ama maalesef vatandaşın biraz öncelikleri arasında bu yok diyelim.
Gerçekten Pazartesi akşamı bu konuda yapılan Four Corners programını izleyen herkes herhalde aynı şeyi hissetmiştir. Milyonlarca insan $1 bile vergi kaçırsa ceza alıyor. Yani ortalama bir insanın vergi kaçırması demek, hapse gitmeyi göz önüne alması demek. Fakat orada bahsedilen o dev şirketler çok ilginç bir şey yapıyorlar. Avustralya'daki firmalarından kazancı alıyorlar, götürüp Hayman Island'da diyelim bir yere koyuyorlar. Sonra o kazancın gitmesini zarar olarak gösterip %30 vergi yerine %2 vergi ödüyorlar. İnanılır gibi değil. Bunu da herkes biliyor. Gazeteciler de biliyor. Politikacılar da biliyor. Ama hiçbir şey yapılamıyor.
Kaldı ki bu listeler açıklandı. Hangi büyük şirketin ne kadar az vergi verdiği hepsi çarşaf çarşaf yayınlandı. Ama vatandaş da yine gidip o süslü püslü cicili lastik ayakkabı almaya devam ediyor. İşte online alışverişlerini falanca büyük kuruluştan yapıyor. Yani vergi vermeyenlere yine vatandaşın mesela boykotu söz konusu değil. Böyle olunca da hepsi cezasız kalıyor.
Gerçekten çok ilginç bir durum. Bu belki Panama belgeleri gibi kaparıp gidecek. Sizin dediğiniz gibi belki de pek büyük bir umut yok.
Yani bu işin cengaverleri tabii bunu ortaya çıkaran o Uluslararası Gazeteciler Grubu ve başına da bir Avustralyalı var. Yani onların çabalarıyla umarım tekrar gündeme gelecek bu şeyler, bu sızıntılar.
Bir diğer konu, sizin kentiniz Melbourne'de dün The race that stops the nation deniliyor ki sahiden de durduruyor. Tüm ülke duruyor. Hiç değilse 3,5 dakikalığına o at yarışını seyretmek için herkes işi gücü bırakıyor. Televizyonun karşısına geçiyor. Hatta birçok yerde öğleden sonra artık işe gitmiyor kimse. Gidip publarda bir yandan içki içiyor, bir yandan Melbourne kapı seyrediyor. Fakat Melbourne'de enteresan bir şey olmuş. Bu Tabrap, yani kumaş şirketi çadırına bir takım politikacılar misafir olarak gitmişler. Bu da eleştirildi. Siz politikacı olarak onların misafirperverliğini kabul etmemeniz gerekir. Çünkü kumar yasaları konusunda karar alan kişilersiniz denildi. Bu konuda sizin düşünceniz nedir?
Evet, bu giden politikacı arasında federal bakanlar, önde gelen başka milletvekilleri ve iki büyük eyaletin kumardan sorumlu bakanları. İşte bu yine bir kumarla ilgili büyük bir şirketin çadırlarında olduğu konusunda ciddi eleştiriler oldu. Kaldı ki bu kişiler yani yarıştan da sorumlular aynı zamanda, ama bu kişiler devamlı eyaletlerinde ya da federal çapta kumarın zararlarının engellenmesi, sınırlanmasına yönelik kararları alan kişiler ve bu kişilerin orada o çadırlara gidip şampanya içmesinin görüntüsü vatandaş tarafından olumlu değil tabii. Vatandaşın güvenini azaltan üzen bir şey bu. Melbourne Cup yarışı haliyle Melbourne için çok önemli bir şey. Çok büyük uluslararası ilgiyi topluyor, çok büyük para getiriyor şehre. Önemli bir kültürel kurum diyebilirim, ancak ülkenin birkaç tane ciddi sosyal sorununun aynı anda sahnelendiği bir şey de olmaya başladı. Bir, bu kumar sorunu. $600,000 kadar bir kumar oynanmış ve yani ülkede yılda $22,5 milyar kayıp varken kumar konusunda, bunun böyle aşırı oynandığı bir yerin öne çıkarılması. Aynı şekilde başka sosyal sorunlar olarak yani ölçüsüz alkol kullanımının gerçekten çok tatsız bir şekilde orada sahneye konması hoş değil. Böyle çok zarafetle oraya giren hanımların küfeyle çıktığı fotoğrafları bugün gazetelerde var.
Evet.
Bir de hayvanlara karşı yapılan işte haksız uygulamalar, hayvan haklarını gerçekten incitici olayların bir gösterisi o da. Yani Melbourne Cup yarışında değil de aynı günkü yarışlardan birinde bir at yaralandığı için öldürüldü. Yani ilaç vererek öldürdü. Yani sık sık olan bir şey bu. Hayvan hakları savunucuları da bu yarışların aslında atların fazla zorlanmasıyla, işte genetiklerin oynanmasıyla, doping verilmesiyle bu hale geldiğini söylüyor. Yani pek çok sosyal sorun burada sahneleniyor ama işte o sarı güller, insanların güzel kıyafetleri, hanımların şapkaları derken çok zarif bir kültürel kurum gibi yine bu senede sunuldu. Arkada epey bir çöp kaldı. O tabii yine gazetelerde yer aldı. Tonlarca çöp. Ama bir dahaki Melbourne Cup yarışına tekrar o güller o gün açacak ve yeniden bu show devam edecek.
Evet, ben geçen gün radyoda bir tartışmayı dinledim bu konuda. Birisi diyordu ki Avustralya'nın en meşhur şeylerinden birisinin bir at yarışı olması hiç de hoş bir şey değil. Hem de tüm ülkeyi durduran bir at yarışı diye tanıtılması hoş değil diyordu. Sizin dediğiniz şeylere dikkat çekerek. Ama bir diğeri de dedi ki bu değişecek gibi görünmüyor. Öylesine Melbourne'e ve Avustralya'ya hükmeden bir kültürel bir şey ki değişmez dedi. Sizce de değişmez mi?
Değişmesin. Yani çok önemli bir kültürel bir kurum. Geleneği olan, tarihi olan bir etkinlik. O anlamda devam etsin ama bu sözünü ettiğimiz sosyal sorunların orada görülmemesi için bir takım girişimlerde bulunulabilir. Yani kumar konusunda engelleyici girişimlere hız verilir. İşte politikacılar o kumar kurumlarına karşı çok yakın görünümden sakınmaya gayret ederler. Ölçüsüz alkol kullanımı ile ilgili kampanyalara biraz daha ağırlık verilir. İşte orada gördüğünüz sahnelerin seneye yapılmaması için bir takım bir sosyal girişimlerde bulunur. Yani bunlar olduğu sürece o tamamen olumlu görünümüyle gerçekten bu geleneği sürdürmekte bence hiçbir sakınca yok. Çok önemli bir şey. Ama dediğiniz gibi toplumu rahatsız eden bu yanlarının da tekrar gündeme gelmesi gerekiyor.
Kısa bir vaktimiz kaldı ama şu konuyu da sormak istiyorum. Dün evlilik eşitliği posta oylaması sona erdi. Sondu dün. Gelecek haftada sonuçlar açıklanacak. Ne dersiniz? Büyük bir çoğunluk evet diyecek mi?
Evet, sonuçlar haftaya bizim yayınımızda açıklanmış olacak mı tam bilemiyorum. Gelen bütün yoklamalar, anketler onu gösteriyor. Katılım bir kere neredeyse %80'e yakın bir katılım. Herkesi şaşırttı, çok olumlu bulundu. Sonuçlar olarak da işte %64'e 13 gibi bir kısımda çekimsel gibi olduğunu ifade eden insanlar var şu sorulduğunda ya da söylemek istemeyenler. Yani 64-65 gibi evet oyu bunu tabii parlamentoya gelmesine yol açacak ama bu sefer de parlamentoya kim nasıl bir önerge getirecek de o da ayrı bir konu. O tartışmalarda önümüzdeki haftadan sonra yine gündemi işgal edecek belli ki.
Bu söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Size iyi günler diliyorum.
Ben teşekkür ederim.
Levent Efe ile Avustralya gündemi kapsamında söyleşiyi dinlediniz. Yarın yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.